Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Ahtım Var, Hür Yümer, 1. Kaset, 1. Yüz, Metis Edebiyat, 1. Basım Mart 1995, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Fatoş Özdemir. Henüz bir masal olan şu zaman sana göstermeden bir yere gizlenmiş olabilir. Ya git ya da kal. Mesafeyi dondurmuş, boğazını kurutmuş, dilini koparmış, başını döndürmüş olabilir. Git ya da kal. Karşındaki karanlık yüzüne çığlık çığlığa çarpıp duruyor olabilir. Git. Kal. Sadece parmaklarının yardımıyla konuşabilen şu dudaklardan sızan sayıklama seni yaralıyor, yok sayıyor, yıldırıyor, başucunda bekliyor, yüzüne üflüyor, seni iyileştiriyor da olabilir. Gitme, kal. Hep zaman yok, kalmadı denecek. Hadi gitme, kal ya da git. Dön geri. Bu yer tutsak bir kimsenin ilk bedeni. Çoktan ayartıldı. Bu yer tek ayartılmanın, sevmenin sürekliliği. Ya git ya da kal. Dön geri. Meset. Bırakılmanın hüznü, unutulmanın çisentisiyle ıslaktır. Oktay Rifat, Dilsiz ve Çıplak, Denize Bulanmış Atlar 3. Sana yazmaya başlarken adının anlamını bile bilmediğimi fark ettim. Sana başka bir ad vermeye dilim varmıyor. Sana yazmaya başlamak bile sana kıymak aslında. Yazmak. Bellekte kalanların ya da bellekten silinmeyen sabit imgelerin yanında ne kadar cılız kalıyor bu sözcük bir bilsen. Yazı, kağıda dökülen sözcükler sıralanışı. Hayat, belleğe yer eden imgeler. Eğer amaç aradaki farkı yazmaksa ya da aradaki farksızlığı, yanılmıyorum. Senin ölü halinle benimle yaşadığını söyler ya da yazarken yanılmıyorum. Ama bir yargıç olarak değil, sevgisinden kuşkulandığım bir sevgili olarak yaşıyorsun. Ölülerin göz kapaklarımız gerisindeki hayatı akıl dışıdır. Sevgi de akıl dışıdır. Sevginden kuşkulanmaman için sana kıymam gerekiyor. Hazır mısın? Eğer bir ruh çağırmaysa bu, gelmeye hazır mısın? Geçmiş hep aynı biçimde dolduruyor günlerimi. Halin kırıntılarına yapışıp kendi odasına, senin yanına götürüyor beni. Sana başka bir öykü, başka bir masal, başka bir ad uydurmam mümkün. Ama eksiklik içinde yaşadığım kocaman bir saray ve gariptir senin bana anlattığın o masal saraylarına, insanın içinde kayboluverdiği o sık romanlara benziyor. Sevgi tekrardır. Kötü şiirlerdeki, tekerlemelerdeki, boş inançlardaki, saplantılardaki, büyülerdeki tekrar. Beni büyülediğine gülebilirim ama gülmekle kalmaz mıyım? Uydurup bir at koyamadım sen, gülmekle kalmaz mısın? Üstelik onca yıl ya da tam 13 yıl olmamış gibi geçmiş onca şey. Ortak öykümüzün radyodan dinlenen haberlere benzemesini isterdim. İsteyen radyo haber kayıtlarını karıştırıp seni ve beni eliyle koymuş gibi bulur okurdu. Ama bazı işler zordur, zor olmalıdır. Yaşamın rastlantıya bağlı olduğunu gözlerim yaşarmadan düşünmen mümkün değil. Çünkü aynı sözcüklerle olmasa da bunu bana sen öğrettin. Sen meraklı kadın, gözü yolda kalan kadın ya da sözü zenginleştirmek için gözleri yollarda kalan kadın. Merak, bütün cinnetlerin, katliamların, yutturmacaların, aldatmacaların ortasından bana gel. Kurtulmuş, lekesiz, namuslu, insanlığını yitirmemiş olarak gel. Ve ben seni merak ederek geçirdiğim zamanı sen gelir gelmez unutayım. Unuttur bana yalnızlığımı. Herhalde daha zengindir merakın söyledikleri. Ama senin oturduğun pencere önünde şimdi ancak bu kadarını anımsayabiliyorum. Sonra ses, titrek bir ses. Önceki parçalanmalarla sonraki parçalanmaları bitiştiren ürkek bir ses. Oturduğu koltuğa yaslanamayanların sesi. Evinde sizi herhangi bir yerdeki gibi sanki yabancı karşılayanların sesi. Safa getirdin, hoş geldin. Girmeyeyim çünkü ölümüne üzüldüğümü söyleyemem. Kurtulduğunu sanıyorum. Bu üç tümce çıldırtabilir beni. Çünkü aralarında ayakta durmaya çalışan kim biliyor musun? Ben. Ben katıdan sıvıya, sıvıdan katıya dönüşen bir madde gibi. Ya da gerçek bebekleri andıran şişme bir bebek gibi. Şişme bebekleri şişmek için gereken zaman. İçimizden kapkara bir gece içinden yükselen rüzgar gibi kopan soluk. girmeyeyim. Çünkü ölümüne üzüldüğümü söyleyemem. Kurtulduğunu sanıyorum. Senin vakitsiz çağrınla karşılaştıklarında ne kadar cılız, kuru ve anlamsız bu sözler. Bu üç tümce arasına serpiştirebileceğim bir olay olsa bile yok. Olsa bile utanç verici, yüz kızartıcı, başkalarının içine sızamadığım anlatısı oluyor bu. İçe sızmak. Aile dostu bir cerrahın eldivenlerini denemek, sonra başka bir düzeyde sevmek, tiksinmek ve ikisinin ortasında ya da dışında bir yerde, gerçekte var olmayan bir yerde durmak. Yani tekrar etmek ve bu arada görünmeyen bir varlığın uydurma, uydurma diye sürekli azarlaması sizi. Eskiyi bilmeden hüküm veremezsin. Geleceğe ait hükümler yanlış çıkabilir. Kör ya da senin deyimine gözlerine inen perde. Yani çarpmak, yaşananlara çarpmak. Denize, göğe, havaya, evin duvarlarına, kapılarına, benim bir gün senin için yazacaklarıma çarpmak. Ölülerin çarpması. Belki bu yüzden inanıyordun, mezarlıkları bu yüzden o kadar çok seviyordun. Ya da inanmak, sevmek zorunda kalmıştın. Eskileri andık derken elim bu yüzden o kadar titrek, yumuşaktı. Ya da sert, kemikli, nasırlı bilmiyorum. Sancılı olacak, bu eskiden nasıl söylenirdi? Aslında umurumda bile değil. Sıradan bir geçmiş özlemi değil benimki. Bir ruh çağırma. Yoksulluğu bir zenginlik gibi yaşamış insanların ruhunu çağırıyorum. O neyse yerde kalmamalı. Yerden kaldırmalıyım onu. Koluna girmeliyim. Bir boy dolaştırmalıyım. Çünkü yerdeki bensem eğer. Nasıl düşmeliyim yere? Bir yaprak gibi, bir kedi gibi. Ama kendini bir yapının tepesinden aşağı fırlatan insan onu yerden nasıl kaldırmalı? Kendimi yerde görmedim değil. Ama bana benzemiyordu. Sana da benzemiyordu. İntiharın biçimi yoktur. Sadece kitaplarda. O da 40 yılda bir. Nereye gitti ölüm? Ölümümüz. Her şey ne kadar çabuk unutuldu. Bilmiyorum, hiç kaçmak istedin mi? Hiç kaçmayı düşündün mü? İstanbul kaç sokaktan ibaretti senin için? Ya da bir sis perdesi arkasından dünya nasıl görünüyordu? Sana görmek istemediğin şeyleri göstermek istemiyorum. Ama ya mecbur kalırsam? Kendime dönmek sancılı oluyor. Ürperme, eksiklik duygusu, birikmemiş şeyler. Belki de bize biriktirmemek öğretildi. Yapıların yıkılması, balyozlar, hüznü yaşanır kılan şeylerin dağılması, parçalanması. Kimi şeyler vakitsiz ölür ya da zamanın dışında ölür. Bunu düşünüp düşünmediğini hiçbir zaman bilmeyeceğim. Ölür mü? Söyle, annem merak etme zamanı geldi mi? Topunuzu yazmadan söyle. Hadi güzel ihtiyarım. O düş. Bir sandaldasın, karşıdan karşıya geçiliyor. Boğazın bir yakasından öbür yakasına. Sandal delik, su alıyor. Karşı yakaya geçip geçemeyeceğin meçhul. Başkaları da var mıydı? Korkuyorsun, suyu boşaltmak gerek. Çantanı boşaltıyorsun. Aynan elinden kayıp suya düşüyor. Suya düşen bir ayna parçalanmaz değil mi? Sadece düşer. Denizin dibine, balıkların, yosunların diyarına. Suya düşen bir ayna. Dünyanın ufak, çok ufak bir parçasına düşen ayna. Soyutlanamaz. Düştüğü için herhalde. Çarpmak. Evin başını çarptığın duvarları. Son günlerinde körlüğün iyiden iyiye ilerleyince başını çarpar olmuştun. Dizlerini, dirseklerini, alnını, yara bere içindeydin. Alışmış mıydın oranı buranı çarpmaya ki gülüyordun? Ben de seninle birlikte. Seninle güler, seninle ağlardım ben. Ah sesim, güzel resim benim. Koridordaki konsol aynaya çarpmıştın. Hayır, körlüğe alışamamıştın küçük Osmanlı kadını. Şakağındaki kabuğu görüyorum. Kabuk düşmüş, lekesi kalmıştı. İnsan ihtiyarlayınca... İhtiyarlık. Ne tuhaf çocukluktu o. Şimdi bakınca iki çocukluk görüyorum. İkisi de yaşanmamış. İkisi de bölük pörçük anılarla dolu. Sultanahmet'te oturuyorsunuz. Üst kattan dört bir yanı görünüyor İstanbul'un. Hiç uzağa gitmedim. Yani çingeneler çalmadı beni. Sana şeker veririz, gel demediler. Tembihini tuttum. Uslu durdum. Şimdi karşıma bir çingene çıkarsa onun beyaz dişlerini saatlerce seyredebilirim. Yanağından da öperim. Ama dudağı... Neyi öldürdük bende? Bunu hiçbir zaman bilmeyeceğim. Tıpkı niye yaşadığımı da hiçbir zaman bilmeyeceğim gibi. Martılar, üç renkli kediler ya da bir gelincik, bir servi gibi yaşamak dururken. Neyse, olmak istediğimiz şeyleri iyi kötü seçtiğimize göre insanız herhalde. İnsanız, en büyük felaket değil bu. Seni bazen entarinle görüyorum. Kumaşı yerli mallardan, V yakalı, önü düğmeli, koyu gri tonlarında. siyah dallı ya da nefti tonlarında. Ama rengin gri daha çok ve özel günlerde. Siyah, kibar renkler. O gün pişireceğin yemekler saatli marif takviminde yazılı. Takvimin o günkü yaprağını koparmak benim işim. Boyum yetişmediği için iskemlenin üstüne çıkıyorum ve sen beni düşmeyeyim diye kazağımın ucundan sıkıca tutuyorsun. Senden kurtulmaya çalışıyorum ama boşuna. Vazgeçiyorum direnmekten. Körlere arkadaşlık eden özel yetiştirilmiş köpekleri andırıyorum. Pencereden bakarken de aynı şey. Elin kazağımın ucunda. Sıkı sıkı tutuyorsun beni. Sonradan yüksek yerlerde gözlerimi kapatıp kendimi boşluğa bırakmayı kurdum. Bırakmadımsa sebebi sensin. Senin beni tutarken gösterdiğin güç, merakım. Emanet çocuk, ya bir şey olursa? Hiçbir şey olmadı. Kuyruklu arabalar. Ne güzel korku nesneleriydi onlar. Ama pencereden bakarken korkutmazlardı. Sadece sokakta, dışarıda korkutucu olurlardı. O böcekler gider, yerine devler gelirdi. Sokak ayrı bir düzeydi, ev ayrı bir düzey. Eve gelindiği merdivenlerden çıkarken anlaşılırdı. Bir tepeye tırmanır gibi merdivenlerde, sahanlıklarda dinlene dinlene çıkardık üçüncü kata. Dünyanın olduğundan daha küçük, daha sevimli, daha çocuk göründüğü nihayet varılan yer. Ev. Çok şükür vasıl olduk. Çok şükür deniz seviyesinden 15 metre kadar daha yakınız Allah'a. Şimdi böyle anlamlandırmak istiyorum bu sözü. Çünkü deniz evin az ilerisindeydi ve Allah başta gök olmak üzere her yere küçük zerrecikler halinde yerleşmişti. Bizi gördüler mi dersin? Sen namazda, ben senin yanında seni beklerken gördüler mi bizi? İkimizi ikimizden başka gören var mıydı? Bana yokmuş gibi geliyor. Senin ölülerinle konuşmaya gittiğin o secde vaktinde görünmez olurduk. Zaman dışındaki an, duran cisimlerin durmayı sürdürdükleri ölü nokta, hareketin içimize düştüğü ve gözlerimizin hiçbir şeyi açıklayamadığı o durağan zaman kırıntısı. Güzel şeylerin böyle zamanlarda, olmayan zamanlarda, duran zamanlarda yaratıldığını herhalde düşünmemiştin. Ama düşünmenin ne demek olduğunu biliyordun. Adlarının en güzeli, kendi gerçek adın, Meset Hanım. Meset, mahremi esrarın olmak kolay değil. İkimizi cömertçe anlatabilen ben, sadece sen ya da sadece benle kaldığında tutuluyor. Birazdan yağmur yağar. Biz evimizde peynir ekmek yer, çay içeriz. Sokakları sel alsın. Yuşa tepesi kalsın ama. Kim söylüyor bunu? Bu küçük ses kimin? Hiç evimiz olmadı ki bizim. Ha Meset, evimiz var mıydı? Yuşa tepesi. Oraya hiç gitmedim. Oraya beni sen götürecektin. Ama şimdi değil, sonra. Yaşadığımız evden daha yüksek, Allah'a daha yakın Yuşa tepesine. Çok fazla parçaladık seni. 10 kilometrenin bile uzak sayıldığı bir dünyada yaşıyordun. Ölüm, güzel ölüm benim. İyi kadındı, çok çekmişti zavallı. Gözleri görmezdi. Ne demek bu, o iğrenç yakın geçmiş işte. İnsanın kendi kendiyle olan sohbetini fazla küçümsediler Meset. Sen kendinle sohbet etmeyi iyi bilirdin. Falakayla dövüldüğümü duyunca büyük babam beni bir daha okula göndermedi. Özel hocalar tuttu. Fransızca dersi, ut dersi, riyaziye dersi verdirtti. Böyle konuşmazdın. Sözcüklerin bunlar değildi. Affedersin Meset. İnsanları geri getiremeyeceğimize göre hiç olmazsa saygı duyalım. Birinci cümle senin olsun, ikinci benim. Yarın sana geleceğim, mezarlığa. Ama sana gelmenin biçimi yok. Ölü ziyaretlerinin biçimi yoktur. İnsanın mezarlıkta yürümesi, sevdiğinin mezarını araması, bulunca da mezarın yanına çömelip onun bir zamanlarki adını mırıldanışı. Meset, ben geldim. Ben, hatırladın mı? Senle daha önce de gelmiştik bu mezarlığa. Hatta şuradaki servenin dibine sakladığımız bir kova, bir de bahçe makası vardı. Mezarlıktan fışkıran bitki örtüsü. Ziyaret edilen mezardaki yaban otlarının gözü rahatsız eden varlığı. Fesleğenler kalsın, şu arsız otları keselim. Ağacı budayalım. Orada bile seçmek ya da yalnızca orada seçmek, güzelleştirmek tutkusu. Sen uyu, ben sana bakayım. Sen uyu. Yum gözlerini hadi. Hayır, söz, bırakmayacağım elini. Korkma, uyu. Benim senin küçük sevgilin olduğumu gösterme onlara. Onlara emanet çocuk de benim için. Ama bana kıymetlim de. Kıymetlim. Onlar birbirlerine pırlantam diye değer bitsinler. Sen bana kıymetlim de. Seç beni, seç. Gözlerinin önündeki perdeyi kaldır benim için. İmkansız. Seni bir buğu arkasından görüyorum. O buğuyu kaldırmak elimde değil. Allah böyle istedi. Şimdi seni ararken böyle istemiş olmam Allah'a ufak zerrelere ayırmak, suyun dibinde uzun zaman kalma oyunu, nefes tutma oyunu, insanı sahilin gürültüsünden ayıran su, kulaklarımdaki basıncın çıtırtıları, biraz daha kalsam, biraz daha, ciğerlerim dayanıncaya kadar, bir parçacık daha. Mesut Allah'ım, bir parçacık daha kalayım, ne olur. Sen sahilden yürü, ben suyun dibinden, senin peşinden geleyim. Bu gerçek görünmezlik hoşuma gidiyor. Demin yanınızdaydım, şimdi ise suyun dibindeyim. Mucize gibi, tılsım gibi bir şey bu. Çok istersen balık olurum belki. Rengarenk bir kırlangıç. Beni bir balıkçı getirir sana. Çorbamı yaparsın ilk gün. Ama üst üste de balık yenmez ki. Koca kırlangıç. Tamam Allah'ım, peki çıkıyorum. Ciğerlerimin gücü sonsuz değil, biliyorum. Çıkıyorum, tamam. Mesut'in yanına gidiyorum. O benim saçımı kurular. Üşümüşsün, ürpermişsin der. Ama şu aşı boyalı yalının kayıkhanesinden çıkayım. Midyelere tutunarak. Kalasların üstünde pastı çift falan yok değil mi? Mesut üzülür de. Tetanoz aman. Emanet çocuğum ben. Ama o bana kıymetlim der. Allah'ım, size söylememde sakınca yok. Korktuğum bir şey var Mesut. Gelişi güzel atlamalar yapabilirim. Aslında söylenecek fazla bir şey yok. Bu anlattıklarınız 10 para etmez. Bir saplantı bu. Kim bu kadın? Siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Hala bilmiyoruz. Ben sizi biliyorum ya, yeter. Var olduğumu biliyorsunuz. Ya adımı? Adınız kolay. Sevmeyi, sevinmeyi bekleyen çok şey var dünyada. O benim ilk sevgilimdi. Beni olduğumdan küçük görüyorsunuz. Sizi Mesut'un penceresinden görüyorum da ondan. Mesut'un penceresinden her şey olduğundan küçük görünürdü. Siz hele bir aşağı inin, o zaman görüşürüz. Şimdi işim var. Hem siz eşitliği en kaba biçimiyle görüyorsunuz. Çok farklı oysa. Deminden beri bir farkı anlatmaya çalışıyorum. Neymiş o fark? Hem bilmek istiyorsunuz, hem de bunu öğrenmek hiç umurunuzda değilmiş gibi davranıyorsunuz. Niçin? Hep öyle davranılmaz mı? Evet, çoğu zaman maalesef. Ama siz başka türlü davranamaz mısınız? Yani daha nazik, sevgiyle. Nedir o sevgi dediğiniz? Tanım istemeyin benden. Hayır, ama bir dakika, ne işe yarar? Böyle sorarsanız hiçbir işe yaramaz demek zorunda kalırım. Ben böyle soruyorum. O zaman size bir çay söyleyelim. Siz içmeyecek misiniz? Araya giren beyi savdım Mesut. Nasılsın şimdi? Daha iyi misin? Yine evde kalmak istiyorsun, anladım. Allah kimseyi evsiz barksız etmesin ama senin orada pencerenin kenarında öylece oturman üzüyor beni. Pencerenin önündeki yerinden kaldırıp götürmek istiyorum seni. Nereye istersen, ama çok büyüdüm. Belki artık sevmezsin beni. Evlerimiz dağıldı. Evler dağıldı. Münir Nurettin Selçuk. Tereddüt, ağlıyorsun. Sonra kederden mi neden bilmem sararmış rengi ruhsarım. Ağlıyoruz. Yağmur yağıyor, ışıkları yakıyoruz. Birazdan akşam ezan okunacak. Önümüzde bir tabakta 2-3 kara dut. Anne çocuğun karşısında ağlama. Ağla Mesut, ağla. İyi geliyor ağlamak, biliyorum. Masumların karşısında ağlamak yatıştırır insanı. Ağla. Ağlamayanlardan olma. Bana da öğret. Hadi Oscar'a gidip bana oyuncak alalım. Hadi arka odanın penceresinden güvercinlere darı atalım. Oyala beni Mesut. Oyalan. Sen kıpırdama ölüm. Vaktin geldi. Eller yukarı. Bana oyalanacak malzemeyi ver. Fakat bu malzemeyle yapılacak yapıların kırılabilir olduğunu her halinde belli et. İskambil kağıdından yapılan şatolar gibi üfleyince yerle bir olsunlar. Ya da yüzümü okuyup üfle. Aynı şey. Dualarınla sil beni. Yık. Yık. O kadar kırılganım ki. Bana verdiğin o ölümlü güç. O bir mendile sarılmış sedef rengi akide şekeri. Muska gibi. Bir eksiklik var. Bir boy dolaşalım geçer. Yani insanın elini uzatması, bir yere çarpmamak için. Uzatırken öne doğru eğilmesi biraz. Ve başka bir elin ansızın yakalaması uzattığınız eli. Ne tuhaf. Yine sağınlıkta iki merdiven arasındayız Mesut. Biz şöyle bir dolaşmaya iniyoruz. Kime söylüyorsun bunu? Evde kimse yok ki. Olsun. Saat kaç? Bilmem deme keyfi. Aç mısın? Değilim deme hüznü. Ya da biz buralı değiliz. Geçerken uğramıştık. Nasılsınız? Cevapları önceden bilmek. Sevgili olmak. Sürekli misafirlik. Sen benim küçük misafirimmişsin. Ben sana yer yatağı yapmışım. Çok yorgunmuşsun. Yatıp uykuya dalmışsın. Ben sana masal söylemişim. Üstünü örtmüşüm senin. Yeniden karşılaşmak. Mesut, canım. Sen bana bir soru sormuştun. Ben de bilmem diye cevap vermiştim. Hatırlıyor musun? Çocuklar sorulara hep bilmem diye cevap verirler zaten. Cevabı sonradan uydururlar. Hatırlıyorum. Karanlık burası. Sıkı tut elimi. Son basamağa geldik galiba. Meset 1897-1968 Yalıköy. Pantel ile pembe alıştırmaları. Vazgeçemediğimiz eşyalar vardır. Atamadığımız, bir başkasına vermeye kıyamadığımız sıradan şeyler. Kulbu kırık fincanlar, güve yeniği kazaklar, kadri bilinmemiş üvey gömlekler, elden ele gezmiş çirkin hediyeler, kırılır diye hiç kullanılmamış sırça bardaklar, cam kaseler, gizli suçlar, tuhaf renkler. İsmail Bey'in pembe bir yastığı vardı. Böyle özel eşyaların herkesin kendine göre kurduğu, yorumladığı hikayeleri olur. Mesela bazı dostları pembe yastıkta İsmail Bey'in öbür yüzünü, nedense göstermediği ya da gösteremediği güler yüzünü görürlerdi. Bazılarına göre bu yastık İsmail Bey'in hayatta heves edip de yapamadıklarının bir simgesiydi. Kimi yastığın İsmail Bey'de gizli kalmış bir mizah duygusunu ele verdiğini ileri sürerdi. Başka şeyler düşünenler de vardı. Hepsi de haklıydı herhalde. Çünkü nefti ve gri tonlarının ağır bastığı oturma odasındaki bu pembe yastık, bütün şüpheleri üstüne çeken bir leke, İsmail Bey hariç herkes şaşırtan bir aşırılık, bir fazlalık ve belki de tek güzel şeydi. İsmail Bey kendini bildi bileli süsten tiksinmişti. Bilmediği, anlamadığı şeyleri evine sokmamış, töresine uymayan şeylerden her fırsatta kaçınmıştı. Zaten anasının ölümünden sonra kendi payına düşen eşyaları komşularına dağıtmış. Alın bu kurtlu lenduhaları, satın, savın, ne yaparsanız yapın, ben bıktım demişti. Oturma odasında asker gibi dizilmiş bir divan, iki koltuk ve iki sehpadan başka eşya kalmamıştı. Kapı açılınca müzik çalan sigara kutuları, dantel örtüler, öpüşen kuş bibloları, nazar boncuklu salkım saçak avizeler, goblen koltuklar, kendi üslubuna yakıştıramadığı, gerçekliklerine ne yapsa katlanamadığı, gereksiz hortlaklar, hokkabaz hayaletler, ciddiyeti olmayan rahatsız edici şeylerdi hepsi. İsmail Bey giyimine yeterince özen göstermiş, aşırıya kaçmadan temiz olmayı bilmiş, kimsenin önüne pijama ile çıkmamış, kendi yağıyla kavrulmuş gururlu adamlardandı. Yemekten anlardı. Geleneksel mutfağın kaybolmasından yakınır, sofrasında iyi yemek yenmesinden hoşlanır, yemek tarifi isteyenleri bir gün bana gelir, yanımda oturur, bakar öğrenirsiniz, tarifle yemek yapılmaz diye şakacıktan azarlarken, babasından devraldığı sertliğini, şirin olmasına aşırı özen gösterdiği yapmacık ve öğrenilmiş bir yumuşaklıkla yoğurma çabasına girerdi. İsmail Bey üç şeyde çok ustaydı. İşine gelmeyeni defterinden silmekte, kendinden başka her şeyi unutabilmekte ve haklı olarak sinirlenmekte. Herkesin aklına takılan pembe yastığı görmezlikten gelir gibiydi. Belki de bu yüzden gazetesini okurken sırtını dayadığı alışkanlıkların en rahatı, komşularına vermeye kıyamadığı tek yadigar, değiştiremediği tek leke, suçlu varlığına katlanan tek eşyaydı yastık. Oturma odasındaki öteki leke gezgin ve siyahtı. Misafirlerden hiç hoşlanmayan, nefti ve grilerin hiç değişmeyen kıvrımlarında kendine yumuşak, sıcak köşeler bulan kapkara bir dişi kediydi Panter. İsmail Bey oturma odasının kapısını açtı. Pencereden giren akşam güneşine baktı. Emekli olduktan beri kol saatini takmıyordu. 5:30-6 suları oldu, artık gelmezler dedi içinden. Sigarasını dudağının kenarına kıstırdı, bir gözünü kapattı. Panter oturma odasıyla yemek odasını ayıran kapının buzlu camına keyifle tırnaklarını sürüyor, insana kara tahtaları, münasebetsiz tebeşirler hatırlatan garip gıcırtılar çıkarıyordu.